Ayrım 6.
Sayfa 51. Bu ruhlar pek ince bir yele ya da daha çok pek saf ve pek şiddetli bir aleve benzerler. Durmadan yürekten beyine bolca çıkar, buradan sinirler aracılığıyla kaslara giderek 13 dipnot. Descartes sinirleri içlerinde hayvansal ruhların dolaştığı çok ince borular şebekesi olarak görüyordu. Bütün organları hareket ettirirler. Bu ruhları meydana getirmeye pek elverişli olan en oynak, en ince kan parçalarının vücudun başka yerinden daha çok beyne doğru gitmesini gerektiren neden de ancak şu olmalıdır. Ruhları beyine götüren atar damarlar, yürekten gelen bütün öteki atar damarlardan daha çok doğru çizgi doğrultusundadırlar. Ve doğa yasalarıyla aynı olan mekanik yasalarına göre de birçok şeyler hep birden aynı bir yöne doğru harekete yeltendikleri zaman hepsi için yeterli yer olmadığı takdirde en zayıflarla en hareketli olanlar en kuvvetliler tarafından yollarından çevrilir. Ve yalnız en kuvvetliler gidebilecekleri yere varabilirler. Böylece yüreğin sol kovuğundan çıkan kan parçalarının hepsi birden beyne doğru yöneldikleri zaman hepsi için yeterli yer bulunmayan yolda en kuvvetlilerle en oynak olanlar ötekileri iterek ve yönlerinden çevirerek oraya ulaşırlar. Bütün bu şeyleri bundan önce yayımlamayı düşündüğüm bir kitapta oldukça etraflı bir şekilde açıklamıştım. O kitapta daha sonra insan bedeninin içinde hayvansal ruhlar bulunan sinir ve kaslarının organlarını oynatabilmek için örneğin kesilen başların kesildikten sonra artık canlı olmadıkları halde hala kımıldadıkları ve yeri ısırdıkları görülür. Nasıl bir yapıya sahip olmaları gerektiğini, uyku ve uyanıklık ve de düşlerin meydana gelmesi için beyinde ne gibi değişmeler olması icap ettiğini, ışık, ses, koku, tat, sıcaklık ve dış nesnelerin bütün başka niteliklerinin duyular yoluyla beyinde birçok fikirleri nasıl meydana getirebildiklerini, açlık, susuzluk ya da başka iç teessüri hallerin, passions, kendi fikirlerini beyine nasıl gönderebildiklerini, beyinde bu fikirleri alan ortak duyu, sens komünün, onları saklayan belleğin, bu fikirleri türlü şekilde değiştirebilen, yenilerini oluşturabilen ve hayvansal ruhları aynı yoldan kaslara dağıtarak vücudun organlarını tıpkı duyularına dokunan çeşitli şeylerin ve iç teessüri hallerin etkisiyle hareket ettikleri gibi türlü şekillerde hareket ettiren fantazinin yani hayal gücünün ne olduğunu göstermiştim. Bu ise kemikler, kaslar, sinirler, toplar ve atar damarlarla her hayvanın bedeninde bulunan diğer bütün kısımların büyük çokluğuna kıyasla insan ustalığının pek az parçalarla ne kadar çeşitli otomatlar 14 dipnot. Eğer bir kartezyen mitolojiden söz etmek mümkün ve yerinde olsaydı otomatlar kavramı masal kavramıyla sıkı bir bağlantı içinde çok önemli bir yer tutardı orada. Descartes'in gözünde biraz yukarıda sözü geçen saatin de otomatlar sırasına girdiğini unutmamak gerekir. Bütün bu kıyaslamalar fizyolojiyi mekaniğe göre düşünmek niyet ve kararını destekler niteliktedir. Ya da hareketli makineler meydana getirebileceğini bilen ve hayvan bedenine bir makine gözüyle bakan kimselere hiç de garip görünmeyecektir. Oysa hayvan bedenini oluşturan makine Tanrı eliyle yapılmış olduğundan, ötekilerden kıyas kabul etmez derecede daha iyi düzenlenmiş olduğu gibi, insanların icat ettikleri makinelerin hiçbirinde bulunmasına imkan olmayan mükemmel hareketler de yapmaktadır. Orada şunu da özellikle belirtmiştim ki, eğer bir maymunun ya da akılsız bir hayvanın organlarıyla dış görünüşüne benzer organları ve dış görünüşü olan bu türlü makineler var olsaydı, bunların hiçbir bakımdan o hayvanlarla aynı yaratılışta olmadıklarını asla fark edemezdik. Oysa bedenleri bizimkine benzeyen ve ahlaki davranışlarımızda dahil olmak üzere bütün davranışlarımızı taklit eden makinelerin bulunacağı bir yerde onların hakiki insanlar olmadıklarını anlamak için elimizde daima gayet kesin iki araç bulunacaktır. Birincisi onların bizim düşüncelerimizi başkalarına bildirirken yaptığımız gibi söz ve işaretleri bir araya getirerek kullanmalarına asla imkan yoktur. Çünkü pekala söz söyleyebilen, hatta organlarında bazı değişmeler meydana getiren bedensel etkiler dolayısıyla bazı sözler söyleyebilen, örneğin herhangi bir yerine dokunulunca kendisinden ne istendiğini soran, başka bir yerine dokunulunca bağırıp canının yandığını bildiren ve buna benzer şeyler yapabilen bir makine tasavvur edilebilse bile, önünde söylenen her şeyin anlamına cevap vermek için en sersem insanların bile yapabildiği gibi sözleri türlü şekillerde düzene sokan bir makine tasavvur edilemez. İkincisi, birçok şeyleri bizim kadar, hatta bizden daha iyi yapsalar da bazılarını mutlaka yapamazlar. Buradan da onların bilinçli bir şekilde değil de sadece organlarına verilen düzen sayesinde hareket ettikleri meydana çıkar. Çünkü akıl her durumda işe yarayabilen evrensel bir alet olduğu halde bu organlar her özel iş için belli bir özel düzene sokulmuş olmak zorundadırlar. Onun için makinede aynı hayatın bütün durumlarında aklımızın bize hareket ettirdiği gibi hareket ettirecek kadar değişiklikler bulunması moral bakımından, moralment, imkansızdır. Şimdi bu iki ölçüt sayesinde insanlarla hayvanlar arasındaki ayrılığı da bilmek mümkündür. 15 dipnot. Descartes görünüşe göre burada Montaigne'in fikrine denemeler 2-12. Raymond Sebond'un savunması karşı çıkmaktadır. Descartes'in bütün eserleri içinde Montaigne'in adını açıkça andığı tek yer Newcastle'a yazdığı 23 Kasım 1646 tarihli mektubun şu aşağıdaki pasajıdır. Herhangi bir duyguyla passion ilgili olmaksızın karşılaşılan konular dolayısıyla söylenen sözler ya da yapılan başka işaretler müstesna, hiçbir dış davranışımız yoktur ki bu davranışlarımızı inceleyen kimselerde bedenimizin kendi kendine hareket eden bir makineden ibaret olmayıp aynı zamanda düşünceleri olan bir ruha da sahip bulunduğu kanısını uyandırsın. Sözler ya da başka işaretler diyorum. Çünkü biz nasıl sesimizi kullanıyorsak dilsizler de işaretler kullanırlar. Ve yine papağanların sözlerinden ayırmak için bu sözlerin münasebetli olması gerektiğini söylüyorum. Ve bu sözleri delilerin sözlerinden ayırmıyorum. Çünkü aklın yolunu izlememelerine rağmen delilerin sözleri de karşılaşılan durumlarla münasebetli olmaktan geri kalmazlar. Ve sevinç ya da keder haykırışlarından ve benzerlerinden olduğu kadar suni olarak hayvanlara öğretilebilecek her türlü haykırıştan da ayırmak için bu sözlerin ya da işaretlerin hiçbir duyguyla ilgili olmaması gerektiğini ekliyorum. Çünkü bir saksağına sahibinin geldiğini gördüğü zaman ona günaydın demesi öğretilebiliyorsa bu ancak bu sözün söylenmesi onun duygularından birine ait bir hareket haline getirilebildiği içindir. Yani eğer bu sözü söylediği her defasında ona, örneğin bir parça şeker veriliyorsa, bu onun şeker yemek umuduna ait bir hareket olacaktır. Böylece köpeklere, atlara ve maymunlara yaptırılan bütün şeyler, onların korku, umut ya da sevinç hareketlerinden başka bir şey değildir. Öyle ki onlar bu hareketleri hiçbir düşünce olmaksızın yapabilirler. Şimdi bu şekilde tanımlandığı takdirde konuşmanın yalnızca insana vergi bir şey olması son derece önemli görünüyor bana. Çünkü Montaigne ve Charon'un insanla insan arasındaki farkın insanla hayvan arasındaki farktan daha fazla olduğunu söylemelerine rağmen ne kadar mükemmel olursa olsun hiçbir hayvanın kendi duygularıyla herhangi bir ilişiği olmayan bir şeyi başka hayvanlara duyurmak amacıyla herhangi bir işaret kullandığı hiçbir zaman görülmemiştir. Ve yine mükemmellikten ne kadar uzak olursa olsun böyle işaretler kullanmayan insan yoktur. Öyle ki sağır ve dilsizler bile bir takım özel işaretleri icat edip bunlarla düşüncelerini ifade ederler. Hayvanların asla konuşmadıklarını gösteren bence çok güçlü bir kanıt da onların hiçbir düşünceye sahip olmamalarıdır. Yoksa bunun için gerekli organlara sahip olmamaları değil. Hayvanların kendi aralarında konuştukları halde bizim onları anlamadığımızda söylenemez. Çünkü köpekler olsun, başka bazı hayvanlar olsun, duygularını bize ifade edebildiklerine göre eğer düşünceleri olsaydı bunları da bize ifade edebilirlerdi. Gerçi hayvanların birçok şeyleri bizden daha iyi yaptıklarını biliyorum ama şaşmıyorum buna. Çünkü bu bile onların doğal bir şekilde tıpkı bir saat gibi bir takım yaylayla hareket ettiklerini gösterir. Nitekim saat de kendi kafamızın tahmininden çok da iyi gösterir bize vakti. Kırlangıçlar da ilkbaharda dönüp gelirlerken şüphesiz saatler gibi hareket etmektedirler. Bal arılarının yaptıkları da aynı niteliktedir. Ve turna kuşlarının uçarken uydukları düzenle maymunların dövüşürken uydukları düzen, eğer böyle bir düzene uydukları doğruysa ve nihayet ölülerine gömme içgüdüleri hiç de kedilerle köpeklerin içgüdülerinden daha garip değildir. Bunlar da pisliklerini gömmek için toprağa eşelerler ama hemen hiçbir zamanda gömmezler. Bu da onların bu işi düşünerek değil, sadece içgüdüyle yaptıklarını gösterir. Yalnız denilebilir ki hayvanlar her ne kadar düşündüklerini gösteren hiçbir eylemde bulunmuyorlarsa da, vücut organları bizimkilerden çok farklı olmadığından bu organlara bağlı herhangi bir düşüncenin varlığı tahmin edilebilir. Bizim kendimizde deneyle bildiğimize benzeyen ama çok daha az mükemmel bir düşüncenin. Buna cevap olarak ben sadece hayvanlar da bizim gibi düşünselerdi, onların da bizim gibi ölümsüz bir ruhları olurdu derim. Oysa böyle bir şey muhtemel görünmüyor. Çünkü istiridyeler, süngerler gibi bazı hayvanlar mükemmellikten o kadar uzaktırlar ki ölümsüz bir ruhları olduğuna inanılamaz. Bütün hayvanların değil de ancak bazı hayvanların ölümsüz ruhlu olduklarına inanmak içinse hiçbir neden yoktur vesaire. Descartes daha cogitatios private ya da pense pour soi özel düşüncelerden 1619-1620 itibaren ancak görünüşte paradoksal bir şekil altında makine hayvan tezine yanaşmış bulunuyordu. Hayvanların bazı davranışlarındaki eksiksiz mükemmellik, onların irade serbestliğine sahip olmadıkları şüphesini uyandırıyor bizde. Çünkü besbelli bir şeydir ki, deliler de dahil olmak üzere hiçbir eble ya da aptal insan yoktur ki, düşüncelerini anlatabilecek şekilde birçok sözü bir araya toplamaya ve bundan bir konuşma meydana getirmeye muktedir olmasın. Ve tersine olarak hiçbir hayvan yoktur ki ne kadar mükemmel ve doğuştan elverişli olursa olsun buna benzer bir şey yapabilecek güce sahip bulunsun. Bu hiç de hayvanlarda organ eksikliği olması yüzünden değildir. Çünkü saksağanlarla papağanlar bizim gibi sözler söyleyebildikleri halde onların bizim gibi yani söylediklerini düşünerek konuşmadıklarını görüyoruz. Oysa insanlar sağır ve dilsiz doğdukları ve başkalarının söz söylemesine yarayan organlardan hayvanlar kadar ya da onlardan da fazla yoksun oldukları halde gene de kendiliklerinden bazı işaretler icat etmekte ve bunlarla dillerini öğrenecek vakti olan tanıdıklarına meramlarını anlatmaktadırlar. Bu da hayvanların yalnız insanlardan daha az akıllı olduklarını değil, hiç akıllı olmadıklarını gösterir. Çünkü görüldüğü gibi konuşabilmek için pek az akıl gerekmektedir. Her ne kadar aynı türden hayvanlar arasında insanlar arasındaki gibi eşitsizlik görülse ve bazılarını eğitmek başkalarını eğitmekten daha kolay olsa da gene de türünün en mükemmeli olan bir maymun ya da papağanın eğer ruhları ruhumuzdan büsbütün ayrı bir yaratılışta olmasaydı en aptal, hiç değilse dimağı bozuk bir çocuğa bu işte eşit olmaması akıl alır bir şey olmazdı. Böylece duygularım hallerini, passions, ifade eden ve hayvanlar tarafından olduğu kadar makineler tarafından da taklit edilebilen doğal hareketleri sözlerle karıştırmamak ve de kimi eskiler gibi hayvanlar konuşur ama biz onların dilini anlamayız diye düşünmemek gerekir. Çünkü bu doğru olsaydı bizim organlarımıza benzer birçok organları olduğuna göre onların hemcinslerine olduğu kadar bize de fikirlerini anlatabilmeleri gerekirdi. Gene pek dikkate değer başka bir şey de yaptıkları bazı işlerde bizden çok daha fazla ustalık gösteren birçok hayvanlar bulunduğu halde aynı hayvanların başka birçok işlerde hiç de aynı ustalığa sahip olmadıklarının görülmesidir. Öyleyse onların bazı işleri bizden daha iyi yapmaları hiç de zekaları, esprit olduğunu ispat etmez. Çünkü böyle olsaydı bizim her birimizden daha zeki olmaları ve başka her şeyi de bizden daha iyi yapmaları gerekirdi. Fakat bu daha çok hiç zekaları olmadığını ve onları organlarının durumuna göre doğanın hareket ettirdiğini kanıtlar. Nitekim sırf zembereklerden, çarklardan ibaret bir duvar saatinin bizim bütün tedbirlerimizle yaptığımızdan daha doğru olarak saatleri sayıp zamanı ölçtüğünü görüyoruz. Bundan sonra akıllı ruhu ele almış, onun söylediğim öteki şeyler gibi hiçbir suretle maddenin kudretinden çıkarılamayacağını, fakat ayrıca yaratılması gerektiğini, onun insan bedeni içinde organlarını hareket ettirmek için bile olsa bir dümencinin gemisinde oturduğu gibi oturmasının yetmediğini, fakat bedeni hareket ettirmekten başka bizimkilere benzeyen duyguları ve iştahları da olacak şekilde bedene katılmış, onunla birleşmiş ve böylece hakiki bir insan meydana getirmiş olması gerektiğini göstermiştim. 16 dipnot. Hakiki yani gerçek, insan masalının otomatından farklı. Bu yorum belki fazla kestirme bir yorumdur. Etienne Gilson şöyle diyor. Bir beden ne bir ruhun, yoksa yalnızca bir bedeni emrinde kullanan bir ruhun değil, gerçek birliğinden oluşan tam bir cevher. En önemli konulardan biri olduğu için ruh konusu üzerinde burada biraz fazlaca durdum. Çünkü Tanrı'yı inkar edenlerin daha yukarıda yeterince çürüttüğümü sandığım sapıklıklarından sonra hayvanların ruhlarının bizimkilerle aynı yaratılışta olduğunu, dolayısıyla bu hayattan sonra sineklerle karıncalardan fazla ne endişe ne de ümit edecek bir şeyimiz olmadığını hayal etmek kadar hiçbir şey, zayıf ruhları erdemin doğru yolundan uzaklaştıramaz. Oysa bu iki ruhun birbirinden ne kadar ayrı oldukları bilindiği zaman bizim ruhumuzun bedenden tamamen bağımsız bir duası olduğunu, dolayısıyla asla onunla birlikte ölmek zorunda bulunmadığını ispat eden kanıtlar çok daha iyi anlaşılır. Sonra da ruhumuzu yok edecek başka nedenler ortada görülmediğine göre doğal olarak ruhun ölümsüz olduğu yargısına yöneliriz.